Ayrım 15.
Sayfa 208. Müzik ve resim öğretim üyelerine. Müzik ve resim bölümleri ana bilim dalına dönüştürülürken Danıştay'da itiraz hakkınızı kaçırmıştınız. Daha küçültülüp programa dönüştürülürken de oyuna getirildiniz. Profesör Edip Günay'ın soru üzerine açıklaması, 80 yıl sempozyum tutanakları, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. Ve o noktada da itiraz hakkınızı kullanamadınız. Şimdi yakın bir tarihte kapatılmanız gündeme gelecek ve hepiniz işsiz kalacaksınız. Çünkü müzik ve resim dersi kaldırılırken öğretmenini yetiştiren bu programın yaşama şansı yoktur. Gittikçe küçültülen bir bölümsünüz. Son adım kapatılmanızdır. Süreci iyi takip ediniz ki Danıştay'da 60 günü geçirmeden itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Rektörlerinizle gündeminiz bu olan bir toplantıyı acilen gerçekleştiriniz. Şu sözü duymaya kendinizi hazırlayınız. Evet, bize düşen mezunlara tayin edilmeyen bir bölümü kapatmak olacaktır. Sayın öğretim üyeleri, susma sustukça sıra sana gelecek sözü hiç boşa söylenmemiş, acı deneyler sonucunda dillendirilmiş bir sözdür. Sadece müzik ve resim programının geleceği açısından düşünüldüğünde bile öncelikli tartışma konusu TTK başkanlığının gündemindeki müzik ve resim dersinin kaldırılması olmalıdır. En üst mercide gündem bu iken bizim gündemimiz de bu olmalıdır. Dersleriniz bir dış dayatmayla kaldırılmaktadır. Bu arada demokrasi sözcüğüne bir açıklık getirmek isterim. Demokrasi özgür aklın egemenliğidir. Cumhuriyet bu egemenliğin yönetim şeklidir. Özgür aklın önündeki engellerin kaldırılması sürecine demokratikleşme denir. Ağalık, şeyhlik, dedelik, krallık gibi gerici kurumların ve emperyal güçlerin tasfiye edilmesidir demokratikleşme. Ulus ötesi güçlerin eğitim programlarına müdahale etmeleri demokrasiye, özgür aklın egemenliğine engeldir. Bu bağlamda müzik ve resim derslerinin kaldırılması demokratik değil, bir dayatmadır. Parayı veren düdüğü çalacaksa, yani talep varsa müzik ve resim dersi olacaksa, demokrasinin tanımı birey, çocuğun kendini ifade özgürlüğüne indirgenmişse burada bir yanılsatma var demektir. Müzik, resim ve beden eğitimi derslerinin kaldırılmasına ilişkin tartışmaları siyaset yapmayalım diyerek önlemeye çalışan kimi öğretim üyelerinin aymazlığına karşı söylemek isterim ki bu tartışmalarda siyaset yapılmıyor. Bu derslerle ilgili eğitim politikaları konuşuluyor. Onlar farkına varmadan birilerinin istediği şeyi yapıyor, bizi susturmaya çalışıyorlar. Müzik dersi kaldırılarak İstiklal Marşı'nın öğretilmediği, susturulduğu bir ülkede demokrasi de olamaz. Ezan da okunamaz. 29.05.2005. Bir eğitimciye yanıt. Daha iyi müzik eğitiminin nasıl yapılacağı üzerine Türk müzik eğitim tarihi şanlı sayfalarla doludur. Bugün Amerika'yı yeniden keşfe çıkmakla kaybedecek zamanımız yoktur. Sadece derslerimiz elimizden alınmasın ve önümüz kapanmasın yeter. Bakınız, Mahiye Morgül'ün çok üretken bir müzik işliği vardır. Bu ders kaldırıldığında bu işlik kapanacak ve bir daha üretim yapamayacak. Yıllarca Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine beni sınıf ve müzik öğretmenlerine hizmet içi eğitim vermekte kullanın. Yazdığım kitapları müzik öğretmenlerine armağan edelim. Siz basın, müzik müfredatına oyun içinde öğrenme tekniklerini yerleştirelim dediğimde bana her seferinde bizim gündemimizde ana sınıflarına İngilizce öğretmek var. Siz hem dramacısınız hem İngilizce bilen bir öğretmensiniz. Önce bize yardım edin, İngilizceyi şarkılarla, dramayla öğretelim, sonra müzik dersini konuşuruz yanıtı verildi. Yani bakanlık benden müzik dersi için destek istemiyordu. Demek ki zaten benim dersimi kaldıracaklardı da onun için tek çivi çakılmadı, bizler de engellendik. Şimdi tartışmalarımız TTK'ya ışık tutar diyenlere de yanıt vermiş oluyorum. Bizi hiç dikkate almadılar. Dinlermiş gibi yaptılar ama asla dinlemediler. Böyle muamele gördük. Size de bunu yapacaklar. Bana Amerika'yı biz keşfettik diyenlerin saflığını anımsattınız. Kendisi ilk kez görünce o keşfetmiş oldu. Orada yaşayan Kızılderili ve Maya halkı hangi tarihten beri oradaydı? Onların medeniyetini yok ederek kendisini oranın efendisi yapanlar, keşiflerin tarihini doğru yazamazlar. Çünkü medeniyet benimle başladı diye baştan yalanla başlamışlardır. Özetliyorum. Türk müzik eğitimi tarihi dünyanın en derin müzik eğitimi birikim ve deneyimine sahiptir. Bu kadar uygulama ve yazılı kaynak başka yerde bulamazsınız. Bizi bize bıraksınlar, biz daha iyisini de yaparız. Gölge etmesinler, başka ihsan istemez. 35-2005 1933 Üniversite Arındırmasından Bugüne. Cumhuriyet tarihimizde ortaya çıkan yeni bilgiler müzik tarihimize yeniden bakmamıza neden olabilir. Yüreklice bunları konuşabilmek önemlidir. Önceki hafta Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nda yapılan bir panelde 1930'ların büyük eğitimcilerinden İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun oğlu Ali Baltacıoğlu'ndan dinlediklerim bana çok ilginç geldi. Belgelerle konuştuğunu ve bunları yakında kitap olarak yayınlayacağını söylüyordu. Panelin konusu Cumhuriyet boyunca üniversitelerde arındırma idi. Bugünkü üniversitelerin durumu, 1980 döneminde arındırma, 1960 döneminde arındırma ve 1930 döneminde arındırma gibi alt başlıkları vardı ve Alparslan Işıklı, Tahir Hatipoğlu, Suay Karaman ve Ali Baltacıoğlu arasında bu konular paylaşılmıştı. Ali Baltacıoğlu'nun araştırmacı yazar kimliğiyle ele aldığı dönem 1933 üniversite reformu olarak adlandırılan dönemdi. Bu dönem Avrupa'dan Alman nazizminden kaçan Yahudi kökenli bilim adamlarına kulak açtığımız dönem olarak bilinir. 1930'ların başında Belçika'da Bilim Adamları Derneği adıyla kurulmuş olan bir dernek vardı. Bu derneğe başvurularak öğretim üyesi istenebilirdi. Bu yolla çağrılan bilim adamları oldu. Atatürk'ün bir kuralı vardı. Gelenler Türkçe ders anlatmak zorundaydı. Bugünle karşılaştırıldığında bugün İngilizce makale yazmak ve yabancı bir dergide yayınlatmak öğretim üyesi olmanın ön koşulu haline getirilmiştir. 1933'te ülkemize getirilen bilim adamları için 500 profesörlük kadrosu boşaltıldı. Yanlış duymadınız, 500 kadro. Üniversiteden alınan bu 500 öğretim üyesi bahçıvanlık, ortaokul öğretmenliği, su işleri, hastane doktorluğu gibi geri hizmetlere alınmış ve bunların durumdan şikayet ettiklerine dair hiçbir kaynağa rastlanmamış. Öte yandan Yahudi kökenli bilim adamlarına verilen kadrolara 2-3 katı maaşlar tahsis edilmiş. Üstelik Bilim Adamları Derneği'nin kuralları arasında birlikte geldikleri aile yakınlarına da iş verilmesi kuralı varmış. Bu 1933 reformu sırasında üniversitede kalanlar olmuş ve bu kalan öğretim üyelerinin Mason oldukları belirlenmiş. Bu bilgileri duyunca ister istemez soğuk duş almış gibi oldum ve Ali Baltacıoğlu'na öğretmenim Edward Zuckmayer'i sordum. 1934-1972 yılları arasında 38 yıl müzik bölümü başkanlığı yapmıştı. Yanıtı daha da ilginçti. Onun kadrosunun Ankara Hukuk Fakültesi'nde olduğunu biliyor muydunuz? Size belgesini gösterebilirim, dedi. Sonra çoktandır yanıtını veremediğim bazı soruları yeniden düşünmeye başladım. 1936'da Mustafa Kemal'in Mason localarını yasaklama kararı bu localarının hangi zararlı faaliyetlerine dayanmış olabilir? Faik Cansel'i Fransa'da burslu okutup da 1947'de dönünce Dikimevi Ortaokulu'nda görevlendirmek hangi mantığın sonucudur? Faik Cansel'in Türk beşlerinden birisi tarafından özellikle engellendiğini sohbetlerinde acı bir anı olarak dile getirmektedir. Kaç eser bıraktığına bakarak bu baskıyı yapan bestecinin kim olduğunu anlamak zor değildir. 1961 anayasasıyla gelen sosyal özgürlüklere kadar neden Türk beşlerinden başka bestecilerin adı edilmemiştir? 1980 askeri yönetimiyle birlikte Mason localarını yaygınlaştırma sürecini yaşadık. Birçok bilim adamı terfi etmek için, birçok sanatçı tırmanmak için, birçok diş hekimi varsıl kesimden müşteri bulmak için bu localara, Rotaryen ve Lyons kulüplerine akın etti ve hepsi de Atatürkçü olarak kendini gösterdi. Bu yollarla ülkemizde aydın insanımız beyninden mi esir alınıyordu? Kafamdaki bir başka soru. Atatürk 1936'da Mason localarını kapattıktan sonra hasta tanısıyla Ankara'dan uzaklaştırıldı. Adeta Savarona'ya hapsedildi. Bulaşıcı bir hastalığı da olmadığı halde en yakın silah arkadaşı İsmet İnönü bile kendisiyle görüştürülmedi. Hasta haliyle Hatay'a giden bir insan, mücadelesine devam eden bir insana meclis çalışmalarından habersiz bırakıldı. Bu durumu Bülent Ecevit'in hasta diye başkent hastanesine yatırılıp siyasetten el çektirilmesi sürecine benzetmek çok mu yanlış olur? Beni Türk doktorlarına emanet edeniz sözüyle Mustafa Kemal Avrupa'dan gelen öğretim üyesi doktorlara olan güvensizliğini ifade etmiş olmuyor muydu? Hani onlara kucak açmış ve onları en bilir kişi kabul etmiştik 1933'te? Yoksa bu bir tuzak mıydı ve Atatürk bu tuzağı fark etmiş miydi? Ali Baltacıoğlu'nun saptamalarından biri de şuydu. Avrupa'dan getirilen bilim adamlarına metafizik bir üstünlük etiketi takıldı. Batılı bilim adamı bizim bilim adamımızdan üstündür kavramı yerleştirildi. Nasıl? Sizin de kafanızda sorular oluşmaya başladı mı? 1960 devriminin lideri Cemal Gürsel'in 27 Mayıs'tan 3 gün sonra Kore taburunu geri çektiğini, ABD Büyükelçisi'nin kendisine bunu ABD'ye sormadan mı yaptınız sorusu üzerine Büyükelçi'ye çevirmesi için Dışişleri Bakanı Selim Sarper'e dönerek söyle bu A nokta noktaya benimle böyle konuşmasın dediğini ve bir yıl sonra ABD'ye sağlam götürülüp komada döndüğünü anımsadınız mı? 6-6-2005 Drama Pedagojisi ve Öğrenme Stilleri Uygulamalı Konferans Eğitimde değişim programı çocukları sınıfta öğrenme özelliklerine göre oturtmayı önermektedir. Bu öneri her çocuğun özelliğine göre materyal hazırlamayı gerektireceği için sınıf öğretmenlerince kabul görmemektedir. Sınıf öğretmenleri haklıdırlar. Öğrenme stilleri yaklaşımı drama pedagojisine de aykırıdır. Çünkü duyuların parçalanmasına dayanan bir yaklaşım drama pedagojisiyle çelişir. Duyulardan birini diğerinden daha önemsiz kabul etmek, öğrenmeyi birinin üzerine oturtmak olanaksızdır. Eğitimde drama yönetiminde tam öğrenmenin gerçekleşmesi için duyuların hepsi çalıştırılır. Derse öğretmenin yönlendirmesiyle yapılan, öğretmenin de katıldığı ısınma oyunlarıyla başlanır. Isınma çalışmalarının içinde duyulara çalıştırma özellikle yaptırılır. Isınma çalışmaları öğretmen merkezli etkinliklerdir. Küçük yaş gruplarında bazen bir dersin tamamı ısınma çalışmasına ayrılabilir ki bu durumda ders boyunca çocuk öğretmenin yönlendirmesiyle hareket eder. Öğretmen de oyunun içinde rol aldığı için çocuk kendini öğretmenin oyun arkadaşı hisseder ve komutları yerine getirmede gönüllü olur. Bu nedenle drama pedagojisinde öğretmen merkezdedir. Drama etkinliğinin bir aşamasında grup doğaçlamaları ve çocuğun kendini ifade fırsatı bulduğu, gruba katkıda bulunduğu, önerisinin gerçekleştiği oluşumlar yaşanır. Bu aşamaya kadar çocuğu hazırlayan öğretmendir. Öğretmen tümüyle etkinliği planlamış durumdadır. Bu aşamada bile çocuk belli kurallara uyar. Bu kurallar kendi grubunda alınmış kararlardır. Yani çocuk drama etkinliğinde bile tümüyle bağımsız birey değildir. Tam tersine sosyal hayatta katılmaya, katkıda bulunmaya ve birlikte alınmış kararlara gönüllü uymaya, özetle sosyalleşmeye başlar. Bu noktada okulun toplumsal işlevi gerçekleşmiş olur. Duyuların çalıştırıldığı ısınma oyunlarının insan doğasını anlamaya yönelik yanları da vardır. Öğretmen dilerse bu bağı kurdurabilir. 1. Bulunduğumuz salonda birbirinin aynı olan en az iki şeyi belirleyin. Görme duyunuz çalıştı. Mimaride ritmi fark ettiniz. Matematiksel düşündünüz. Bu ritmi sayılarla anlatırsanız matematik olur. Seslerle anlatırsanız müzik olur. Evrenin temeli ritimdir. Çocuğun ritim duygusunu geliştirmek eğitimin temel hedeflerindendir. Çünkü beynimiz ritmik olan şeyleri algılama özelliğindedir. 2. Gözlerinizi yumun. Duyduğunuz seslerin yönünü ve kaynağını düşünün. İnsanoğlu kaynağını algılayamadığı seslerden korkar. Sesini duyduğunuz şeyi gözünüzün önüne resim gibi getirebilmek gerekir. Ses ile görüntü birlikte olmak durumundadır. Görme duyusu ile işitme duyusu birbirinden koparsa korkular başlar. 3. Gözlerinizi yumun, ayaklarınızı hissedin. Sandalyeyi hissedin, sırtınızı, elinizin altındakini, saçınızın sertliğini, yumuşaklığını ve benzeri. Dokunma duyunuzla kendi varlığınızı hissettiniz. Kendi varlığını hissetmek herkes için ihtiyaçtır. Aksi halde hiçlik duygusu yaşanır. Dokunarak öğrenme stili diye bir ayrım yapılamaz. 4. El ele tutun. Bu şekilde olabildiğince aynı anda ayağa kalkın. Ne hissettiniz? Birbirinize destek oldunuz, güç aldınız, grup enerjisinden kuvvet aldınız. Dikkatiniz diğer arkadaşlarınıza yöneldi. grubu düşündünüz, biz oldunuz. Öğrenci merkezli eğitim, konstruktif açılımında bireysel öğrenmeyi, okuldan uzaklaşmayı, bireysel ilgi, istek ve okul dışında yerel sertifikalı ders geçmeyi getiriyor, çocuğu yalnızlaştırıyor. Oysa çocuk grup içerisinde ve güven ortamında yeteneklerini geliştirebilir. Okul, çocuğa biz kavramı veren yerdir. 5. İkili eşleşin. Karşılıklı el ele tutun ve annem bana tulumbadan su çeker oynayın. Sınama yanılma ile öğrenme sürecini yaşadınız. Şaşıran oyundan çıkmadı. Grupla etkileşime geçtiniz ve birbirinize öğrettiniz. Oyunun içinde konuşarak iletişim, şarkı, ritim ve bedenin ritmik hareketi yani dans vardı. Bireysel öğrenme ile çocuğun bunları başarması mümkün değildir. Oyunun bir üst aşamasını dörtlü eşlerle oynayalım. Tüm bedeninizle birbirinize kuvvet verdiniz. Grup enerjisinden güç aldınız. Dörtlü zıplarken güçsüz olan arkadaşınızı kollarınızla kavradınız. Ona güç verdiniz. O da sizinle birlikte başardı. Başarıyı paylaştınız. Kinestetik öğrenme özelliğinde olanlar diye bir ayrım yapılırsa bu oyunu sadece onlarla oynamak gerekecektir. Bedeni zayıf olan çocuklar grup desteği almazlarsa gelişemezler. 6. Afyon cephesinde Mustafa Kemal şiirinde gözümüzün önüne gelen tabloları ve sesleri bulalım. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar. Ateşin etrafında öbeklendiniz, çömeldiniz ve ateşin çıtırtılarını duyar gibi oldunuz. Uzaktan Akarçay Deresi'nin sesini, rüzgarın kamışları salladığını hissettiniz. Bu sesleri taklit seslerle, vokal, çıkarmayı denediniz. Bu şiirin içinde saklı olan müzikti. Sözcüklerle eş zamanlı olarak görme ve işitme duyunuzun bellek kayıtlarına ulaştınız ve hayal gücünüz tasarım yapmaya koyuldu. Modern şiirde gözümüzün önüne tablolar gelir. Bu tabloların içinde saklı sesler vardır, onları hayal ederiz. Bu sesleri çalgılara taşırsak şiirin müziği olur. Postmodern şiirde bunu gerçekleştirmek olanaksızdır. Postmodern şiir sözcüklerle oynar, dildeki akışı bozar, çağrışımlar yaptırmaz, belli bir tasarımı yoktur, duyuları çalıştırmaz. Oturarak drama. 1. Bir batılı gazeteci Çin'in yukarı bölgesine gidiyor. Burada Orta Asya kökenli insanlar yaşamaktadır. Köylerde insanların kahvaltı dahil yemeklerini var olan tek bir lokantada yediklerini yazıyor, yorumluyor. Yoksul oldukları için. Sizce de öyle mi? 2. Batılı bir gazeteci Diyarbakır mezarlığına fotoğraf çekmeye gidiyor. Fotoğraf çekmeden oradan ayrılıyor ve ayrılırken hayretle "Bunlar yan yana yatıyor," diyor. Bizim basınımızda yorumsuz bir haber olarak yer aldı. Sizin yorumunuz ne olurdu? 3. Aynı batılı gazeteci bir cenaze evinin önünden geçerken komşuların cenaze evine siniler dolusu yemek taşıdığını görünce "Bu evdekiler ne kadar da yoksulmuş," diyor ve fotoğraf çekiyor. Batı'nın Anglo-Sakson bireyci kültürüyle yetişenler Asya'nın sosyal dayanışmacı kardeşlik kültürünü algılayamazlar. 22.12.2004 Yer: Erol Altaca Özel Lisesi İstanbul. Not: Bu uygulama konferansı Nisan 2005'te Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu öğrencileriyle yinelenmiştir. Giresun'a iki kere geçmiş olsun. Giresunlu kardeşlerimize iki kere geçmiş olsun. Geçirdikleri kaza için, bir de kazadan sonra uğradıkları ağır saldırı için. Giresun otobüsü kaza yapıyor ve yanarak ölenler. Deniz yoluyla gidilebilecek yerlere otobüslerle gidiliyor. İnsanlar karayoluna mahkum ediliyor. Gazeteler, radyolar yorum yapıyor. İnsanımızın cehaleti anlatılıyor. Fakir insanlar yiyeceklerini çuvalla taşıyormuş. Çuvallarını otobüsün kapısına koyuyormuş. Bu cehaletle AB'ye nasıl girermişiz? O çuvalları bagaja koymayıp içeri alan firmaya hiç laf yok mu? Çuvallar kargoyla gönderilir. Kuralı da mı konulamazdı? Otobüs şirketlerine laf edilmez. Kargo şirketleri soğuk havalı yiyecek taşımacılığı geliştirmezler. Onlara laf yok. Giresunlu fındık mevsimini bitirdi. Memleketten dönüyorsa çoluk çocuğuna, torunlarına, konu komşusuna fındık götürmesin mi? Giresunlu'nun ve tüm Karadenizli'nin Karslı'dan, Vanlı'dan daha fazla bir ayağı İstanbul'dadır. A benim cahil, popüler gazetecim. Sen bunları bilmez, Karadenizli'nin gururuyla oynarsın. Fakir ve cahillermiş. En büyük fakirlik akıl fakirliğidir. diyebilirdi ki ülkemizde akıllı taşımacılık politikaları izlenmediği için insanlarımız ölüyor. Yürek isterdi bunları yazmaya. Demek ki bir de yürek fakirliği var. Yüreği olan Giresun'dan İstanbul'a deniz yolu taşımacılığının neden yapılmadığını yazar. Halkı en ucuz ve en tehlikesiz taşımacılıktan mahrum bırakacaksın, sonra da vur abalıya. Yeni Karadeniz sahil yolunda onarımlar varmış,